Yehuda Halevi Aşlak, Bağla Sulam, Mektuplar 26. Mektup. 1927 Londra, ruhu eşime, bunu sonsuza kadar yansın. Aralık ayının 5'inde yazdığın son mektubunu aldım. Mektuplarımın azlığına, şaşırmanla ilgili olarak sana diyebilirim ki pek çok sıkıntım var. Ve bu nedenle Yaradan'ın beni görmesi için dua ediyorum. Ona yazdığım mektupta ev sahibi keser, misafir şükreder. Sözünü anlayamadığını yazan dostumuzla ilgili yorum yapmamana şaşırdım. Zamanın yıkıcı etkisine bağlı olarak Tora'nın ve Mitzvot'un yüküne layık olmaya özlem duymaktan yorgun düşmüşsün gibi görünüyor. Bu kadar uzaktan sana ne diyebilirim ki? Sesimi ve sözlerimi duymadan sadece yaşam ruhu onlara üflenene kadar sana kuru ve yavan gelen mektuplarıma bakıyorsun. Yaşam ruhu çaba gerektirir ve sana göre çaba da zaman ister. Şöyle yazılmıştır: altın bir çan ve nar cübbenin kenarlarında asılı. O kutsal bir yere girdiğinde onların sesi duyulur. Epot kelimesi ey, po, delet kelimelerinden gelir. Çünkü delet kapalıyken açıklığın olduğu yerde durur. Maddesellikte kapıyı, açıklığı gördüğün gibi görürsün. Oysa maneviyatta sadece açıklığı görürsün. Fakat açıklığı bütün ve saf bir inanç olmadan göremezsin. Sonra kapıyı görürsün ve o anda kapı açılır. Çünkü o birdir ve onun adı birdir. Bu güce atalarımızın sözlerini önemsemeye inanç denir. Bu bir seferde değil, ancak eğitim, uyum sağlama ve çalışma ile gerçekleşir. Bu bir çocuğun eğitilmesine benzer. Onu yetiştiren bir öğretmen olmadan insan işlenmemiş bir taş gibidir. Genel olarak bu çalışmaya insan kavrayışının ötesinde kalın bir örtü gibi olduğundan cübbe denir. Eğitim sırasında kişi açıklığı arayan herkes gibi ileri ve geri aşamasındadır. Yürüyüşün son anında açıklığa yaklaşmışken yorgun düşer ve arkasını döner. Bu ilerleyişe Zehav sözlerinden gelen Zahav denir. Zohar'da yazıldığı gibi ilerleme onunla Divakut için duyulan özlem ve arzu vasıtasıyla gerçekleşir ve kişi bunu hissettikçe Zehav, Zehav der. Aynı zamanda ona Çan denir. Çünkü kapıyı açma gücü yoktur ve onu arkasını döner. Bu nedenle ileri geri giderek zamanını harcar, açıklığı arar. Ayrıca ona Rimon da denir. Çünkü aklın üstünde olanın Romemut'u onu her taraftan sarar. Bu nedenle ona Rimon denir. Aksi takdirde tamamen düşer. Zamanla büyük kötülük ve endişe kenarları olmayan ey, po, delet etrafında hem çan hem de Rimon formunda cübbenin her tarafında toplanır. Fakat neden Yaradan yarattıklarına böyle yapar? Bu böyledir çünkü kişi kutsal bir yere girdiğinde Tanrı'nın ağzının açığa çıkması için o sözcüklere ses verir. Git ve bu dünyanın harflerinde tıpkı bir kemanın tellerinde hissedilen gerginliğin yarattığı sesleri öğren. Tellerin gerginliğe bağlı olarak havada bir titreşim oluşur ki bu sesten başka bir şey değildir. Benzer şekilde her insan kulağında doktorların kulak zarı dediği bir çeşit kıvırım vardır. Başkasının ağzı havaya yayıldığında kulak zarı ona gelen her bir vuruşla farklı titrer ve bu seçilmiş olanın konuşan türünün en büyük faziletidir. Bu yüzden her şey onun ayaklarının altındadır. Titreşim coşkusu sözünün anlamı budur. Atalarımız şöyle der: coşku olduğu yerde titreşim olur. Bu anlaşılması zor bir ifadedir. Çünkü kısa ve öz olarak şöyle demeliydiler: neşe ve titreşim bir aradadır. Bu bize titreşim olmadan neşe olmadığını anlatır. Bu atalarımızın söylediği gibidir. Nerede neşe ve memnuniyet varsa orada titreşim vardır. Bunu sen kendin de demirden bir kabın içindeki tokmağın çıkardığı sesle deneyebilirsin. eğer elini kabın içine koyarsan ses bir anda kesilir. Çünkü kaptan çıkan ses kabın titreşimidir. Elini koyduğunda kabı güçlendirmiş ve titreşimi engellemiş olursun. Bu nedenle de ses kesilir. Bu şekilde sesi, ses ve titreşimin aynı olduğunu öğrendin. Ama yine de tüm sesler önceki formun, yani titreşimin kulağa hoş gelme niteliğine uygun değildir. Örneğin gök gürültüsü korkutur ve insan kulağına hoş gelmez. Çünkü titreşim büyük miktarda vuruş gücü içerir ve ayrıca çok uzun sürer. Vuruş gücü az olsa bile yine de kulağa hoş gelmez çünkü uzun sürer. Buna karşılık kemanın sesi dinleyenin kulağına hoş gelir. Çünkü o vuruş gücü ve özellikle zamanın uzunluğuyla orantılıdır. Zamanı bir dakikalık küçük bir an için bile olsa uzatan kişi hoşluğu bozar. Tanrı'nın sözlerinin seslerini anlamada da aşağı yukarı böyledir. Bu kıymetlidir ve 7 dereceye bölünmüş vuruş gücüyle ilgili büyük hassasiyet gerektirir. Küçük bir parça bile ziyan etmemek adına zamanla ilgili olarak da bu böyledir. Çünkü orada kibir vardır. Tıpkı şöyle yazdığı gibi, sen benim ayağımı dölün içine koydun. Sonra bilirsin ki melekler şarkılarda yükselir ve neşenin olduğu yerde önce titreşim vardır. Bu nedenle her gerginlik iyi değildir. Fakat Tanrı'nın sözü için endişelenen kişi tüm gerginlikleri bir yere toplar ve neşeyi sıkıştırır. Bu, hadi suları bir yere toplayalım sözünün anlamıdır. Yani Allah korusun gerginlikleri değil, neşeyi toplayalım. Atalarımız şöyle der, bir keman Davud'un yatağının üzerinde asılı. Gece yarısı olduğunda bir kuzey rüzgarı gelir ve ona üfler ve o kendi kendine çalar. Tanrı sözü için endişelen kişiye kuzey rüzgarı yani Rimon yerine endişe gelir. Bu sebeple ev sahibi keser. Gece bölünür, tıpkı bir dua yarısını yapar sözünde olduğu gibi. Bu nedenle o yatakta uzanır çünkü o asla erdemlinin düşmesine izin vermez. Bununla ilgili şöyle yazılmıştır ve o orada yere uzandı. Atalarımız bunu şöyle açıklar. Haf bet, 22 adet harf vardır. Bet, iki harfini tutan haf, daha önce de bahsettiğim realitedeki en uzak noktalar. Yatağının üzerinde Rimon vardır. Alttaki nokta belirdiğinde Yaradan cennet bahçesinde erdemliyle beraber dolaşır. Çünkü kapı açıktır ve kutsallığı kendi şarkılarını ve övgülerini dile getirir. Bu nedenle Davud'un kemanı kuzey rüzgarının titreşimi haricinde hiçbir beste olmadan kendi kendine çalar. Eğer bu konular yine de açık değilse git ve alfabeyi çalış. Dünyanın onunla yaratıldığı bet harfi, Anohi'nin alefi haricinde hiçbir şeyin eksikliğinde değildir. Bu, betin kuzey rüzgarındaki çatlağıdır. Bu nedenle kuzey rüzgarından kötülük ileri çıkacak denir ki büyük bir kırıklıktır. Dolayısıyla kuzeyden altın görkem gelir, çanlarla başlar ve iki harf birleştiğinde Yaradan'ın ağzı belirir. Bu nedenle endişe bir yerde toplanmalıdır. Sadece Yaradan'ın sözü için endişeli olmak ve sonra kişi altın bir çan ve bir nar, hepsi cübbenin kenarlarının etrafında için hazırlık yapar. Benzer şekilde kırık olmaktan yavaşça kurtulur ve Tanrı korkusuyla kokar ve ev sahibinin kendini sıkıntıya sokması sadece benim için sözünü hisseder. Titreşen rüzgarın 7 parçasını görür ve bilir, yani Tanrı korkusunun rüzgarına ilaveten Yaradan'ın Mesih'i üzerinde esen 6 adet daha vardır. Şöyle yazıldığı gibi, ve ruh huzura erecek, ilmin özü ve anlayış. Atalarımız bununla ilgili şöyle der, ev sahibi keser. Bu demektir ki ev sahibi kesse bile misafir bütünmüş gibi o dilime şükreder. Böyle yapmayanla ilgili şöyle denir, soyguncular girer ve onu kirletir. Tıpkı şöyle yazdığı gibi, o benimle beraber kraliçeyi de alacak mı? oraya kibir ve öfke yükselterek, saygınlıktan daha çok kırılmış olanla ahmaklıkla gelmek. Bu Pinehas Şalom'un, kesilmiş babanın anlamıdır. Kırılmış olanın önünde durduğu için veba durdu. İnsanlar kırılmış olanın üzerinde duran Musa'nın büyük kutsallığında onunla birleşti. Onun ödülünü Yaradan'ın Musa'ya şunu demesiydi: sonsuza kadar sürecek olan kutsallık anlaşması. Onun oradaki bu anıtı İbrahim için açıklığa kavuşmuş olur. Böylece kişi kendini kaptırmış olduğu meselelerin detaylarını dikkate almaz. Çünkü bu eğilimin ve sitre ahranın aklıdır. Ama sadece genelde insanın bütün çalışması sadece kutsallığı başlangıçtaki yılanın beslendiği tozdan yükselme amacı için olmalıdır. Sözünün anlamı budur. Kitlelerin fikrine kendini adayan, onun önünde eğilen ve onlar vasıtasıyla elde ettikleri bölünmüş refahla yetinen ve paylaşılan zorluk bölünmüş zorluk diyenler için ben ne yapabilirim? Bu nedenle ödül elde etmek için çalışırlar. Fakat eğer yolları en sonunda 10 metrenin üzerine çıkarsa kapıyı görürler. Çünkü o geniş bir şekilde açılmıştır. Sonrasında kapı yod üzerinde olduğundan artık aynı yerde ve aynı zamanda iki zıtlık olmaz. Şöyle yazılmıştır: alaycılarla alay etmesine rağmen o yoksula merhamet eder. Bir hikaye ile devam edeceğim. Umarım anlarsın. Yüce, cömert bir kralın tek arzusu halkını mutlu etmekmiş. Çünkü kendisi için yapılması istediği bir şey yokmuş. Aksine onun tek arzusu halkı için bir şeyler yapabilmekmiş. Ancak onun vereceklerini alanların farklı seviyeleri olduğunu biliyormuş. Ona olan sevgileri ve onun yüceliğinin değerinin farkındalığı ölçüsünde değişen seviyeler. Kral sonsuz bir bollukla halkını, ama özellikle de buna değer olanları memnun etmek arzusundaymış. Böylece diğerleri kralın onu gerçekten sevenlere ödül vermekten kaçınmadığını görecekmiş. Kral onları hazırladığı sonsuz hazlarla donatmak istemiş. Kralın sonsuz biçimde yağdırdığı hazlara ilave olarak bu insanların başka bir özelliği daha varmış. Diğer insanların arasından seçilmiş olduklarını hissetmeleri. Bu da kralın onu sevenlere vermek arzusunda olduğu şeymiş. Diğerlerinin yakınmalarından korunmak için onların da kralın sevdikleri arasında olduklarını, ama yine de ödüllerinin engellendiği yalanını söylemiş ya da kendilerini farklı göstermişler. Kral mükemmelliği nedeniyle kendisini bunlardan uzak tutmuş ve dolayısıyla planlarını tam olarak hayata geçirebilmek için taktikler geliştirmiş. Sonunda aklına parlak bir fikir gelmiş. Ülkedeki hiç kimse dışarıda kalmayacak şekilde herkese bütün bir yıl kral için çalışmaya gelmelerini isteyen bir ferman göndermiş. Bunun için sarayında bir yer ayarlayıp buranın dışında bir yerde çalışmayı yasaklamış. Ödülleri çalıştıkları yerde olacakmış. Onlar için büyük şölenler düzenleyip dünyanın her türlü leziz yiyeceğini hazırlayacakmış. Yıl sonunda hepsini kendi masası etrafında toplayacak ve böylece kralın yüzünü görenler arasına katılarak krallıktaki en yüce insanlar olacakmış. İlan bütün ülkeye yayılmış ve halk gardiyanlara ve duvarlara çevrili olan kralın sarayına gelmiş. Bir yıl için kendilerini oraya kapatmışlar ve çalışma başlamış. Kralın onların çalışmasını, kimin ona hizmet ettiğini, kimin etmediğini görmek için gözcüler koyacağını düşünmüşler. Fakat kral saklanmış ve etrafta hiçbir denetleme yokmuş. Herkes kendisi için uygun gördüğünü ya da uygun görüneni yapmaya başlamış. Ancak kralın muhteşem taktiğinden haberleri yokmuş. Muhteşem lezzetlerin ve tatlıların içinde kötü tadı olan tozlar, bunun tersine çalışma yerine şifalandırıcı tozlar koyduğunu kimse bilmiyormuş. Denetim kendi içinde açıklığa kavuşmuş. Onu sevenler ve ona gerçekten inançlı olanlar. Bu yerde denetim olmadığını gördükleri halde kralı olan sevgileri nedeniyle onun emirlerini dikkatlice yerine getirmiş. Görevlerini onlara söylendiği gibi yerine getirip belirlenen alanın dışına çıkmamaya çok dikkat etmişler. Bu nedenle şifa veren tozu bedenlerine çekmişler. Yemek zamanı geldiğinde tatlıları ve diğer lezzetleri tadıp onlarda daha önce hiç tatmadıkları ya da hissetmedikleri binlerce tat bulmuşlar. Bu nedenle kralın yüce masasında yiyebildikleri için krala yürekten şükretmişler. Fakat diğerleri kralın niyetini kesinlikle anlamamış. Adanmışlık ve inançla sevildiklerini ve kralın emirlerini layıkıyla yerine getirmemişler. Çünkü etrafta bir denetleme olmadığını görmüşler. Çalışma için belirlenen alanı önemsemeyip kralın mülkü içinde kendileri için uygun gördükleri yerde çalışmışlar. Yemek zamanı geldiğinde tatlıları tattıklarında yukarıda bahsettiğimiz acı tozdan dolayı acı bir tat almışlar. Kralı ve çalışmaları karşılığında onlar için hazırladığı masasını lanetlemiş ve aşağılamışlar. Türlü lezzetler ve hazlar yerine onlara acı veren kralı en büyük yalancı olarak görmüşler. Böylece hissettikleri açlık nedeniyle şehirdeki yiyeceklerden yemeye başlamışlar. Sonra acıları iki misli artmış. Hem çalışmaları iki katına çıkmış hem de kralın sarayında önlerindeki türlü tatları hiç bilmemişler. Buradaki ders şudur ki Tora iki bölüme ayrılır. Bir bölüm örneğin tefilin, şofar ve Tora çalışması Yaradan'a sevgisi için. Bir diğer bölüm insanlarla çalışmak için. Örneğin soyguncular, dolandırıcılar, iftira atanlar. Doğrusu insanla insan arasındaki bölüm gerçek bir çalışmayken insanla Yaradan arasındaki bölüm ödül ve kralın masasından yayılan hazlardır. Ancak Tanrı çalışmasının tümü onun içindir. Böylece insanlarla çalışma bölümü kralın sarayında olmalıdır. Yani kutsallığı tozdan yükseltmek. Burada Yaradan ve insan arasındaki mesafe ölüm iksirine şifa veren bir toz vardır. Tora ve Misvot'taki insan ve insan, insan ve Yaradan arasındaki o yoksullara erdemlik verir sözünün anlamı budur. Beni sevenler ve benim emirlerimi yerine getirenler için. Belirlenen alanda bütün çalışmayı yapanlar. Onlar kutsallığın erdemidir ve onlar topraklarında iki misli kazanacak. Çünkü onlar sadece insan için çalışmadıkları için tüm yaşamları boyunca Yaradan'ın lütfuyla onurlandırılacaklar. Ancak alaycılarla alay eder. Onlar Allah korusun kralın sarayını küçümser çünkü kutsallığı bir çeşit şaka gibi deneyimlerler. Dolayısıyla kötü olan kötülükten bir şey elde etmez. Öyleyse ayrıcalıklı olmayı umarken kötülükten uzaklaşırsa kişi ne kaybeder ki? Yehuda Leib.